Ayrım 8.
Yenilikçi hareket Türkiye'deki İslamcıların önderleridir, diyordu. Sağlık sorunlarını öne sürerek konferansa katılmayan Fethullah Gülen, konferansa gönderdiği mektubunda katılımcılara kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini iletiyordu. Konferansa izleyici olarak katılanlar arasında tanıdık adlar da bulunuyordu. Bunların başında da Orta Doğu Enstitüsü Başkanı Roscoe Southard, Washington Enstitüsü Türkiye uzmanı emekli diplomat George Harris de yer alıyordu. İleriki günlerde sunulan bildirilerin bir kitapta toplanıp yayınlanacağı ve konuya ilişkin görüş bildiren Amerikalı aydınların bu görüşlerine de kitapta yer verileceği açıklandı. Konferansa konuşmacı olarak katılan öteki kişiler şunlardı. Doçent Doktor Yasin Aktay, Utah Üniversitesi ABD, Profesör Doktor Osman Bakar, Pierre Mendez Üniversitesi Fransa, Mücahit Bilici, Utah Üniversitesi, Profesör Doktor Thomas Michel, Dinler Arası Diyalog Başkanı Amerikalı Rahip Vatikan, Profesör Doktor John Oval, Georgetown Üniversitesi ABD. ABD'de 2002 yılının en garip olaylarından biri de Gülen adına yapılan paneldi. Paneli organize edenlerin ve konuşmacıların arasından bir isim özellikle dikkati çekiyordu. Graham Fuller. Konferansın ikinci gününde yapılan panelde Türkiye'de İslam konusu tartışıldı. Panelde Kemalizm bitti. Türkiye bir Kürt devletinin kurulmasını engellemeye çalışırsa bunun Türkiye'ye pahalıya mal olacağını ve Türkiye'nin önemli toprak kaybına uğrayacağını öne süren SİHA'nın Orta Doğu Masası görevlisi ve ABD'nin İstanbul eski başkonsolosu Graham Fuller Rand. Fuller ABD'de Gülen'e sonsuz destek verirken Türkiye'de de sözde yenilikçi hareketi kanatları altına alıyordu. Tayyip-Fethullah buluşması. Gerek Tayyip'in gerekse Gülen'in arkasında bulunan Graham Fuller, Morton Abramovich, ADL, Jinsa, SİHA vesaireler. Ulus devleti parçalayıp Kürdistan, Ermenistan, Pontus hayalleriyle yanan ve sözde şeriat devleti kurmak için faaliyet gösteren Türk düşmanı güçler bu ikiliyi bir araya getiriyor ve aynı idealde beraber yürümeleri için zemin hazırlıyorlardı. Tayyipçi Yeni Şafak gazetesinin haber müdürlüğü ve köşe yazarlığını, daha önce de Gülenci Zaman gazetesinin muhabirliğini yapan Nasuhi Güngör, Tayyip-Fethullah buluşmasını Yenilikçi Hareket adlı kitabında şöyle anlatıyordu. Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretlerinde pek çok teması oldu ama bunlar arasında birisinin gerçekten ayrı bir önemi vardı. Erdoğan 2000 yılı Mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süredir orada yaşayan Fethullah Gülen'le de bir araya geldi. Erdoğan-Gülen görüşmesi muhtevasından çok, uzun yıllardır birbirine bir hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından hayli dikkat çekiciydi. Görüşme daha çok Türkiye'deki siyasal gelişmeler üzerine sohbet şeklinde gelişti. Fethullah Gülen 28 Şubat sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirerek daha kucaklayıcı bir yeni siyaset anlayışının zaruretini ifade etti. Gülen, Özal örneğini gündeme getirerek Erdoğan'la uzun uzun sohbet etti. Bu yenilikçi hareketle Gülen cemaati arasındaki ne ilk ne de son temas oldu. Siyasetteki tercihlerini çoğunlukla merkezdeki sağ partiler üzerinde yapan Gülen hareketinin tartışmasız yeni gözdesi Erdoğan'ın başını çektiği yenilikçi hareketti. Korkut abi. Korkut Özal ABD ve İsrail'e yakınlaşmanın ilk adımlarıydı. Korkut Özal'ın yıllar önce katıldığı bir Star TV Kırmızı Koltuk programında sarf ettiği, Türkiye-İsrail'in liderliğinde oluşacak bir Orta Doğu ortak pazarına girmelidir sözleri birçok AKP'linin kıblesi oluyordu. Erbakan'a ilk isyan bayrağını açan isim Korkut Özal'dı. Korkut Özal'ın AKP'deki konumunun büyük abi olduğunu bilmeyen kalmadı. Korkut Özal AKP'ye birçok isim kazandırdı. Bunlara örnek olarak bir iki isim vermek gerekirse Cüneyt Zapsu, İlginç ve esrarengiz danışman ve gölge kabine bakanı, Amerika'da Tayyip'i süpürmeyin, kullanın diyen baş danışman. Korkut Özal'ın Demokrat Partisi'nde başkan vekili. 11 Mart 2007 tarihli Hürriyet gazetesinden Cüneyt Zapsu'nun Alman hükümeti tarafından Almanya'ya üstün hizmet edenlere verilen Federal Almanya Liyakat Nişanı'nı alacağını öğreniyorduk. Tayyip'te Yahudi örgütleri Jinsa, ADL, Jewish Committee'den Yahudilere üstün hizmetlerde bulunanlara verilen ödüllerden defalarca alıyordu. Mücahit Arslan Kürdistan sevdalısı ve AKP Diyarbakır milletvekili M. İhsan Arslan'ın oğlu. Ali İhsan Arslan ya da namı diğer Mücahit Arslan'ın hükümet içinde olsun dediği hiçbir şey geri çevrilmiyor. Mücahit Arslan'a ulaşanın önü açılıyordu. Tayyip ile Mücahit'i tanıştıran yine Korkut Özal'dı. ABD'de Deccal'a karşı duran Mehdi, Başbakan'a barış ödülü verdi. Tepkimiz.net adlı sitede Muammer Karabulut ödül hakkında ilginç bilgiler veriyordu. Profesör Doktor Zeki Sarı Toprak 1999 yılında Amerika'da dinler arası diyalog kurmak amacıyla Washington'da Mevlana Celaleddin Rumi'nin adından esinlenerek Rumi Forum adı ile bir grup oluşturdu. Sarı Toprak İslam ve dinlere göre Deccal, Nüzul-u İsa meselesi gibi kitapların yazarı. Sarı Toprak'ın üzerinde durduğu Deccal daha çok İsa'nın muhaliflerine ve kıyamet günü ortaya çıkacak olan yalancı ve kötü kişilerin cezalandırılması anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca o yalancı ve kötü kim ise İsa Mehdi gelecek ve onu öldürecek. Türkiye'de çoğu tarikatların Deccal olarak tanımladıkları kişi ise Mustafa Kemal Atatürk'tür. ABD'de var edilen Rumi Forum'un amacı da dinler arası diyalog değil, dinler arası sulandırma ve siyasettir. Eğer böyle olmasa Rumi Forum Washington'da yaptığı sema gösterisi davetiyelerine Fethullah Gülen'in resmini basmaz, o kişiyi de böylesi bir kurumun onursal başkanı yapmazlardı. ABD'de yaşayan Türklerin Türkiye'de saygıyla andıkları Mevlana ve ilgiyle izledikleri sema gösterisini 13 Nisan 2004 tarihinde Washington'da yapılan gösterilerini izledikten sonra Fethullah Gülen ve Said-i Nursi isimlerinin Mevlana ile bağdaştırılmasına anlam veremediklerini söylemişlerdir. Yaşananlara tepki göstermiş ve Mevlana düşüncesinin bir parçası olan sema gösterisinin siyasallaşmasını çok büyük bir yanlış olarak tanımlamışlardır. ABD'de Profesör Doktor Zeki Sarı Toprak tarafından kurulan Rumi Forum'un başkanlığı Doktor Hasan Ali Yurtsever tarafından yürütülmektedir. Yurtsever de Washington Post'ta yayınlanan demecine göre Gülen'in İslam'ın bilim, demokrasi ve özgürlüklerle bağdaşan modern bir yorum yaptığını söylemiştir. Anlaşılacağı üzere Rumi Forum ABD'nin Protestan Kur'an ve İslam üzerine ihtiyaçlarını karşılamak üzere şekillenmiştir. Bu nedenle de Birleşmiş Milletler'e bağlı eğitim, bilim ve kültür örgütü olan UNESCO, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 800. doğum yılı nedeniyle 2007 yılına Dünya Mevlana Yılı ilan etmiştir. Bakalım hoşgörü ve diyalog için ABD'li UNESCO Dünya Mevlana Yılı kapsamında Mevlana'nın çok sevildiği İran ve Pakistan'da neler yapacak? Diyeceksiniz ki Mevlana ve sema gösterileri Türkiye'de sevilmiyor mu? Öyle çok seviliyor ki FGÖ'nün Mevlana'yı modern ihtiyaçlar için oluşturdukları Rumi Forum ile Dünya Mevlana Yılı'nı dinler arası sulandırma siyaseti için kullanacak. Türkiye'de operasyonun merkezi olacaktır. Onun için Rumi Forum Türkler sözde Ermeni soykırımı yapmıştır tehdidiyle Ermenistan'ın kapı ve pencere sorunlarını halletmek isteyen ABD Kongresi'nde 13 Mart 2007 günü düzenlenen bir tören ile TC Başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan'a 2007 Rumi Barış ve Diyalog Ödülü verdi. Ödül Türk Başbakanı adına Washington Kardinali Theodore McCarrick tarafından AKP Milletvekili Egemen Bağış'a takdim edildi. Kim tarafından? Washington Kardinali Theodore McCarrick. Haberde kullanıldığı gibi Başbakan'ın barış ödülünü Kardinal Theodore McCarrick elinden alan TBMM Milletvekili Bağış, bu ödülü patronun ve Türk ulusunun lideri adına almak bir şereftir. Medeniyetler İttifakı bir Rumi medeniyetidir demiştir. Kasım Cindemir, Hürriyet Gazetesi, Washington 14 Mart 2007. TC Başbakanı layık Türkiye Cumhuriyeti'nin altını oymak isteyen bir düşünceden böylesi uyduruk bir ödül almaz. TC Başbakanı beni de temsil ediyor. Hatırlatmak isterim, Hazreti Mevlana'nın 21. kuşaktan torunu olan rahmetli Doktor Celaleddin Çelebi sağ olsaydı yüzünüze tükürürdü. Çelebi 1994 yılında Antalya'ya davetlimiz olarak geldiğinde ABD'den yeni gelmişti. Çelebi ABD'de 30'un üzerinde ve ayrı eyaletlerde gördüğü Mevlana sevgisi ve sema gösterilerine karşı olan ilgiyi anlatmıştı. O ilginin yalnızca insani ve kültürel boyutu vardı. Bugün ise o ilgiye ABD'li Fethullah Gülen ile Kürt Saitli Nurculuk yamanmaya çalışılmaktadır. ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının ilgiyle izledikleri sema törenleri sonrası çok büyük bir yanlış şeklindeki tepkileri umarım daha iyi anlaşılmıştır. ABD'de Türk Başbakanı'nın aldığı ödüle dönecek olursak, ABD'de Deccal'e karşı duran sözde Mehdi yanlıları barış ödülünü TC Başbakanı'na değil, yalnızca onun patronu olan Recep Tayyip Erdoğan'a vermiştir. Mason rehberler. Akif Bekir'in kitabında Erdoğan hareketinin Mason Cemalettin Efgani'nin ideallerini paylaştığı bölümleri sayfa 82'de ibretle okuyorduk. Osmanlıcılık çökünce arka arkaya İslamcılık ve sonra da Türkçülük ideolojilerini ortaya süren ismin aynı olmasıydı. Cemalettin Efgani. Afganlı mı, İranlı mı yoksa Azeri Türk'ü mü olduğu bile bilinmeyen bu İslamcı aksiyon adamının bir ütopyası vardı. İslam Cumhuriyetleri Birliği. Bu amaca ulaşmak için hem ümmetçi hem milliyetçi fikirleri İslam dünyasında yaymaya çalıştı. İslamcılık kadar Türkçülük ve Arapçılık akımlarının da fikir babalığını yaptı. Ünlü fikir adamı Cemil Meriç, Ümran'dan Uygarlığa adlı eserinde Efgani efsanesini böyle anlatıyor. Mısır'da Muhammed Abduh, Suriye'de Reşit Rıza, Türkiye'de Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Bey başta olmak üzere İslam coğrafyasında birçok önemli entelektüel, üstadın milliyetçi, ümmetçi fikirlerinden etkilendi. Said-i Nursi bile Efgani'nin İslam Cumhuriyetleri Birliği projesini benimseyebildi. Hem ümmetçi hem milliyetçi oluşu önce çelişki gibi gözükse de Efgani'nin yapmak istediği şuydu. Önce İslam milletleri ulus devletler olarak kalkınacak, milliyetçi akımlar sayesinde, sonra da birlik oluşturacaklardı. Ama bunun için ümmetçi siyasi ideallerden kopmamak gerekiyordu. Gelinen nokta ütopyanın unutulduğunu gösteriyor. Tayyip Erdoğan ve AK Parti hareketi bunun açık göstergesi. Siyasi İslamcılık muhafazakar demokrat bir harekete dönüştürüldü. İnançlarına aykırı buldukları için başından beri karşı çıkan büyük bir dindar kitle, Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhuriyet'in modernleşme projesiyle ve onun savunucusu kurulu devlet düzeniyle barıştı. Mason-AKP ilişkisi hiçbir zaman eksik olmadı. AKP'lilerle masonların ilişkisi hiçbir zaman eksik olmadı. Ta kuruluşundan, hatta tohumlarının atıldığı günlerden bugüne kadar. Beşiktaş İmar Güzelleştirme Sosyal Yardım Vakfı'nın kurucularına baktığımızda bu ilişkinin boyutlarını bir kere daha görüyorduk. Bu vakfın önde gelen isimlerinden Üzeyir Garih ve İshak Alaton üst düzey mason üstadlarıydılar. Vakıftaki masonlar sadece ikisi mi? Tabii ki hayır. Şimdilik bu ikisini açıklamak sanırım yeter de artar bile. 1986 yılında kurulan bu vakıfta oldukça ilginç isimler yer alıyordu. Aydın Doğan, Tayyip dahil birçok AKP'linin abisi Korkut Özal'ın hemen hemen her şirketindeki ortağı, Talat İçöz, AKP'li Bakan Ali Coşkun, Ülkerlerin ve birçok AKP'li ile şirket ortağı Eymen Topbaş. Vakfın tüm kurucuları şu şekilde sıralanıyordu. Mehmet Alacalı, Mümtaz Kola, Kurgut Işık, İlyas Özgüer, Sıtkı Çiftçi, Yılmaz Sanlı, Adil Karaağaçlı, İbrahim Polat, Kemal Dedeman, Mehmet Huntürk, Hüseyin Kocabıyık, Hüseyin Anlar, Cengiz Arslan, Çetin Biraniç, Tekin Günber, Fikri Akşit, Talat İçöz, H. Bayram Güneş, İbrahim Yalçın, M. Salih Tatlıcı, Hasan Çolakoğlu, Faruk Ebu Bekir, İbrahim Bodur, Gündüz Sevilgen, Nurullah Gezgin, Ahmet Ekmekçioğlu, Abdülkadir Çavuşoğlu, Engin Pak, Ahmet Yiğitbaş, Haydar Akın, Hulusi Çetinoğlu, Aydın Doğan, Ali Tanrıyar, Mükerrer Taşçıoğlu, Eymen Topbaş, Ali Coşkun, Orhan Demirtaş, Ahmet Güler, Ali Orhan İnan, Üzeyir Gari, İshak Alaton, Yalçın Sürmeli. Vakıf üyelerinin bazıları Beşiktaş'ı güzelleştirmeyi Serencebey yokuşunda bir araya gelerek gerçekleştireceklerini zannediyorlardı. Tıpkı Tayyip Erdoğan Aydın Doğan yakınlaşmasının Almanya'da tesis edildiğini zannettikleri gibi. Atatürk'ten intikam alacağız diyen masonlar. 1993 yılında Yahudi mason Jack Kamhi'nin oğlu mason Jeffy Kamhi ile Kürtçe eğitim yapacak diye bazı derslikler açan Mehmet Nazif Ülgen, Ufuk'taki Cumhuriyet adlı kitabı kaleme alıyorlardı. 2000'li yıllarda Türkiye'yi yönetecek yenilikçiler derlerken adeta Tayyip ve arkadaşlarını işaret ediyor gibiydiler. Baştan sona hezeyanlarla dolu olan kitabın 10. sayfasında şöyle deniyordu. Cumhuriyet egemenliği halka vermedi, Osmanlı'dan hanedanlığı alıp asker ve sivil bürokrasiye verdi. 11. sayfada 2. Cumhuriyet olarak savunulan sistem için zannediyor ki, birileri topla tüfekle gelecek ihtilal yaparak Cumhuriyeti yeniden kuracak, hiç kimsenin radikal çerçevede gelip 2. Cumhuriyeti kurmaya niyeti yok. Niyeti olanlar da muvaffak olamazlar. Diyoruz ki 1. Cumhuriyeti askerler kurdu, Osmanlı Hanedanı'nın devamı olan bu Cumhuriyeti paşalar kurdu. Buna bağlı olarak askerin ülke yönetimine hakim olması, MGK'nın hükümetin üstünde olması bugünkü Cumhuriyet anlayışıyla bağdaşmaz. Bu Cumhuriyet anlayışı 70 yıl öncesinin anlayışıydı. Tasarladığımız bu Cumhuriyeti 2000'li yılların Cumhuriyeti de diyebiliriz. Ne dersek diyelim, bir farklı addan söz etmek lazım. Kitabın 17. sayfasında gerçek halk idaresi neden oluşmamıştır? Çünkü 1. Cumhuriyeti kuran güçler gücünü çekip Cumhuriyeti halka devretmek istememiştir deniyordu. 20. sayfada mevcut siyasi partilerin 1. Cumhuriyet'in ürünleri yapısını devletçi, merkeziyetçi ve asker kökenlilerin oluşturduğu, bu partilerin Cumhuriyeti yeni ufuklara taşımasının imkansız olduğu vurgulanıyor ve şöyle deniyordu. 1. Cumhuriyet'in yarattığı liderlerin ve siyasi partilerin tamamı bu yapıdadır. Bu kadrolarla ufuktaki Cumhuriyet'ten söz edilemez. Ufuktaki Cumhuriyeti kurabilmek için öncelikle siyasi kadroların gençleşmesi lazım. Siyasi kadroların dünya gerçeklerini bilen eğitilmiş genç beyinlere bırakılması lazım. Siyasi kadrolarda bu kabuk değişimi olmamışsa korkarım ufuktaki Cumhuriyet de gündeme gelmez. Ufuktaki Cumhuriyet tartışmalarına başlamadan ve fiiliyata geçmeden bu felsefeyi sırtlayacak bir siyasi oluşumun doğması bir zorunluluktur. Ya da mevcut siyasi partilerin yeniden yapılanması bir zorunluluktur. Devrimler bir anda olmaz. Devrimler uzun yıllar kapalı kapılar ardında kahve köşelerinde, aile toplantılarında konuşulur. Birileri çıkar, bir kibrit çakar, cayır cayır yanmaya başlar. Ufuktaki cumhuriyetlerinin öncelikli olarak paranın arkasındaki sıfırları silmesinin gerektiğini belirtirlerken, eğitimde özelleştirmenin iyice yaygınlaştırılması, hatta devletin eğitimden elini çekmesi şu sözlerle vurgu yapılanarak isteniyordu. 70 yıl öncesinin şartlarına göre düzenlenen eğitimin dikilen elbisesi dar geliyorsa, teyeller atmışsa değiştirmek lazım. Sırf Atatürk bu elbiseyi dikti diye değiştirmemek Atatürk'ün devrimlerine ters düşer. İsrail İstihbarat Örgütü Mossad'la yakın ilişkide olan Kampiler'in desteklediği ve yazımına ortak olduğu kitabın 75. sayfasında Türklük düşmanlığı şu sözlerle yer alıyordu. Diğer taraftan bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin milli hudutları içinde o kadar çok ırk yaşamış ki, bugün bu topraklarda yaşayan insanların Türklükleri bile tartışılır. Türkçe konuşmayan insanların zindanlarda çürütüldüğü gibi yalan ve iftiralarla dolu kitapta, Osmanlı'dan kalan Rumlara, Ermenilere ve Yahudilere TC hudutları içinde kültürel serbestiyetler verilmesine karşın, Kürtlere verilmemesi bugün ortaya çıkan terörün esas kaynağıdır deniyordu. Herkes çalışıp sağlığını kurtaracak diyerek devletin sağlıktan elini çekmesini isteyen Yahudi ve kardeşleri, Kürtler söz konusu olduğunda çark ediyor ve şöyle yazıyorlardı. Bölgede Kürtçe konuşmak serbest olmalı, isteyenler Kürtçe tedrisat yapan okullar açabilmeli. Ermeni ve Yahudilere tanınan haklar Kürtlere de tanınmalı. Her köşeye yetişecek ve hizmet verecek eğitim kurumları açılmalı. Halkın sağlık ve eğitim sorunları halledilmeli. Ordu Savunma Bakanlığı'nın emrine. Mason Kamhiler'in desteklediği kitabın 85. sayfasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Savunma Bakanlığı'na bağlanmasını isteyerek şunları vurguluyorlardı. Gelişmiş ülkelerin ordularına bakıyoruz. Genelkurmay Başkanları Milli Savunma Bakanlığı emrindedir. Oysa Türkiye'deki Milli Savunma Bakanlığı'nın fonksiyon ve görevi ordu için iaşe ve ibade yapan bir sayman niteliğindedir. Kitaba destek veren diğer isimleri 3. sayfada şu sözleriyle okuyorduk. Mehmet Altan, gazeteci yazar. Çok mükemmel bir çalışma. 2. Cumhuriyet çok sistematik bir şekilde anlatılmış derken, iş adamı sıfatıyla Bedi'yi Okyay, görüşlerinin %95'ine katılıyorum. Ülke sorunlarını çok güzel deşmiş ve çözüm önerileri getirmişsiniz şeklindeki sözleriyle memnuniyetini dile getiriyordu. Yazar Cemal Şener ise, başından sonuna kadar çok büyük zevk alarak okudum. Ortaya koyduğunuz görüşlerinizin tamamına katılıyorum diyordu. Kitaba destek veren diğer isimler ise şöyle aktarılıyordu. Gökhan Serter, Şerif Kaynar, Murat Bektik, Avni Demirci, Yılmaz Men, Tarık Ustaoğlu, Gültekin Okan Salgar, Hüseyin Papila, Hadi Türkmen, Zafer Çevik, Ahmet Hamamcıoğlu, Ahmet Çalık. Genelkurmay Savunma Bakanlığı'na. TÜSİAD Şubat 2007'de yayınlanan raporunda Genelkurmay'ın Savunma Bakanlığı'na bağlanmasını istiyordu. Kamhiler'in desteklediği kitabın 100. sayfasında Genelkurmay Başkanlığı'nın Savunma Bakanlığı'na bağlanacağı anlatılıyordu. MGK'nın ve DGM'lerin kaldırılacağı, paranın arkasındaki sıfırların atılacağı, aydın din adamlarınca İslam dininin reformlara tabi tutulacağının, Kürtlerin kültürel haklarının verileceğinin, kendi dillerinde okul açma, radyo, TV kurma haklarını sağlanacağını da vurgulanıyordu. Ordu hiçbir şekilde içeride polisiye tedbirler içinde kullanılamayacak deniyor ve ilave ediliyordu. Askerlik profesyonelleşecek ve paralı hale getirilecek. Bunları kim yapacak? Tabii ki Yahudi desteğiyle yazılan kitapta bu da düşünülmüş. Zaten kitabı okuduğunuzda bahsedilen ve yenilikçi diye tanımlanan kişilerin kimliğini hemen tanıyorsunuz. 49. sayfada bu kişilerle ilgili bilgi verilmeye devam ediliyordu. Yeni Türkiye'yi yaratan 2000'li yılların Türkiye'sinde söz sahibi olacak genç nesil 70 yıl öncesinin nesli değildir. Üretime katkı yapan üretken ruh, devletin kapısında iş beklemeyen bu genç potansiyel, ufuktaki cumhuriyetin temellerini atacak kesimdir. Bu kesim çalıştığı iş yerini kutsal sayan kesimdir. Bu kitabın ardından bugün Tayyip'in kurmay kadrosunda yer alan isimlerce Yeni Türkiye adlı bir kitap türünde dergi çıkarılıyordu. Yeni Türkiye'yi kurmak için bu kitapta Demirel'den Tayyip Erdoğan'a, Rahmi Koç'tan Sakıp Sabancı'ya, Haşim Kılıç'tan Yekta Güngör Özden'e, İlber Ortaylı'dan Mahir Kaynağ'a, Abdurrahman Dilipak'tan Şakir Süter'e, Toktamış Ateş'ten Doğu Perinçek'e, Ömer Dinçer'den Osman Altuğ'a, Şükrü Karatepe'den Sönmez Köksal'a kadar birçok isim yer alıyor. Ancak ipi Tayyip Erdoğan ve kurmayları göğüslüyordu. Sahte Atatürkçülerin tiyatro sahnesi haline gelen ülkemizde gerçek Atatürkçülerin sesleri çıkmıyor. Yıllardan beri ne kadar çapsız, milli ruhtan yoksun kişi varsa birçoğunun maskesi olan Atatürkçülük bugün masonların elinde oyuncak durumuna düşüyordu. Yahudi destekli masonlar Atatürk'ün fikirlerini biz yaşatacağız diyorlardı demesine de fikirlerini yaşatmayı bir yana bırakın. 29 Ekimler'de localarında kurdukları sarhoş masalarında Cumhuriyet'in kazanıldığını iddia ediyorlar. Atatürk ve silah arkadaşlarını içki masasında gösteriyorlar. Cumhuriyet'in içki masalarında kazanıldığını iddia ediyorlardı. 18 Ekim 2005 tarihli Star gazetesinde Faruk Mangırcı, bu kadar demokrasi fazla başlıklı yazısında bir internet sitesinde yer alan ve Başbakan Erdoğan'a sorular başlığıyla yazılan yazılara dikkat çekiyordu. Bu haberler gazete sayfalarına yansımasına rağmen cevap verilemeyişi de olayı ilginç kılan gelişmeler arasına katıyordu. Erdoğan ve Mason ilişkisinin açıklandı ve Erdoğan'ın AKP Genel İdare Kurulu'nda söylediği iddia edilen yazı özetle şöyleydi. Tüm dünyadaki Yahudi lobilerinin ve masonların desteğini aldık. Türkiye'de her istediğimizi yapabiliriz. Ordu da masonların kontrolünde. Tüm paşalar mason ya da masonların kontrolünde. İsrail'le stratejik işbirliği yapıldığı için paşaları İsrail bağlantılarımız ile bağladık. Masonlar mason localarının kapatılmasının hesabını Kemalizmi, Atatürkçülüğü, Atatürk'ü Türkiye'den silerek intikamlarını Atatürk'ten alacak. İshak Alaton bana bu konuda teminat verdi.